Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Söz Ola programına hoş geldiniz efendim. Yeni bir Söz Ola programında siz kıymetli dinleyenlerimizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim görevlerinden Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamızla beraber, kıymetli hocam, hürmet ediyorum, selam ediyorum.
Selamlar bize, merhaba.
Hayırlı, huzurlu anlarımız, haftalarımız olsun, bereketlerle de olsun inşallah.
Amin, inşallah. Amin.
Birkaç program önce Denzel Washington'ın "Oscar umurumda değil, ölünce işime yaramayacak" sözünden yola çıkarak hasbihal etmiştik sizinle Söz Ola programında. Ve sonrasında şu suali önce kendimize, sonra sadağımıza kulak veren kıymetli dinleyenlerimizin gündemine taşımıştık vesilenizle. Ömrümüzün kahir ekseriyeti ölünce işimize yaramayacak, aksine başımıza bela olacak işlerle uğraşmakla geçiyor. Sen ölünce işine yarayacak hangi işle, ne kadar işle meşgulsün diye soruyordunuz. Buradan yola çıkarak konuya kaldığımız yerden devam edelim istiyoruz. Çünkü ben hayati öneme haiz olduğunu düşünüyorum. Bu suallerin, tabii, bu büyük soruların ve bu büyük soruların cesaretle aranacak cevaplarının, hocam, kalıcı olanın, bizde kalacak olanın peşine düşmek değil mi asıl olan şu dünyada?
Evet, tabii.
Yani bir kez daha hatırlayacak olursak, işte Bediüzzaman Hazretleri'nin bir sözü vardı. Yani ahirette seni kurtaracak bir eserin yoksa dünyada yapıp ettiklerine çok fazla aldanma.
Evet.
Onlara kanıp da ben bir şey yapıyorum sanma. Asıl bizde kalacak, ötelerde işimize yarayacak ve gerçekten bu programda birkaç kez sizlerle paylaştığımız için hatırlamakta fayda var. Abdurrahim Karakoç'un, Bahattin Karakoç'un tabiriyle azıksız yola çıkmamak için ne yapmak lazım? Bunlar üzerine yine hasbihal edelim isterim yeni misallerle.
Evet, şimdi insanın, ben de saygıyla selamlıyorum muhterem dinleyicilerimizi. Şimdi hayatın en önemli krizi nedir diye bir soru soruluyor. Hı. Hayattaki en önemli kriz bir insan için nedir? Demek ki en önemli kriz anlam krizidir. Hayatın anlamını bulamamış. Hayatının anlamını bulamamış. Eylemlerine bir anlam verememiş bir insan. Dünyadaki en büyük krizi yaşayan bir insandır. Çünkü derin bir boşluktadır. Anlamsız bir boşlukta savrulmaktadır. Dolayısıyla hani geçen söylemiştik. Viktor Frank'ın o meşhur sözünü, çok anlamlı, hayatın anlamı diye işte kitaplar yazmış. Ne demiştik orada? Diyordu ki,
yaratan benimle ne kastetmiş olabilir?
Ne kastetmiş olabilir? Bir, ikincisi şöyle bir sözü var. Diyordu ki, hayatının anlamını bulamayan insanlar kendilerini hazlarla cezalandırırlar demişti.
Öyle.
Şimdi modern insanın en büyük açmazı şu anda, o kitabında ortaya koyduğu gibi, bugün dünyanın ortaya koyduğu gibi, hayatın anlamı üzerinde bulamadığı için, bir anlam bulamadığı için kendisini hazlara kaptırmış, keyfet kaptırmış, zevke kaptırmış insanlar ve bu hayattan zevk almak için, yemekten zevk almak için yaşayan insanlara Viktor Frankl, o büyük psikiyatrist, bunu bir ceza görüyor, ödül görmüyor yani. Gerçekten. Dolayısıyla biz şimdi hayatın anlamı üzerine konuştuğumuz zaman şöyle bir şey, bir çok güzel bir fıkra vardır. Bizim Temel'in bir fıkrası vardır. Şimdi Temel'le Dursun, Temel bir yeri kazıyor, Dursun da oraya geri gömüyor.
Evet.
Temel bir toprağı kazıyor, Dursun geri gömüyor. Cemal de bunları izliyor. Diyor ki, ya siz ne yapıyorsunuz diyor. Temel diyor ki, çalışıyoruz diyor. Ne çalışıyorsun diyor. Ben toprağı kazıyorum, Dursun da gömüyor geri diyor. İyi, ne için bunu yapıyorsunuz diyor. Anlamı yok yani bunun. Yaptığınız işin bir anlamı yok. Diyor ki, ula diyor, İdris bugün işe gelmedi diyor. Onun için diyor, sana öyle geliyor. İdris ne yapıyordu diyor. Ben toprağa kazıyordum diyor. İdris de diyor böyle bir fideyi dikiyordu. Dursun da toprağa gömüyordu diyor. O yüzden diyor bugün İdris gelmedi biz kendi işimizi yaparız diyor. Hayda. Ya şimdi kendi işini yapıyorsun. Şimdi bu adam akşama kadar gerçekten çalışmış, yorulmuş bir eve gidecek. Ama elde var sıfır. Şimdi hala biz şimdi diyoruz ki bu şeyin hocam çok kıymetli eski İran bilgelerinden Oşnar diye bir meşhur bir bilge kişi varmış. Bunun bazı bilgelik nüktelerini bazı kitaplar aktarırlar. Geçen bir kitapta ona rastladım. Gerçekten çok bana etkileyici geldi. Ona böyle 6 tane soru soruyorlar. Diyorlar ki efendim yapılması iyi ve daha yararlı olan şey nedir?
Yapılması iyi ve daha yararlı olan şey nedir?
Şimdi insanlar bir sürü eylemler yapıyorlar. Bunlar üzerine bir konuşmaya kalksak nedir? İkincisi yapılmaması iyi ve daha yararlı olan şey nedir? Bak, bir yapılması iyi ve güzel olan şey nedir? İki, yapılmaması daha iyi ve değerli olan şey nedir? Üç, korunması, mutlaka korunması olan gereken şey nedir? Dört, muhakkak engellenmesi gereken şey nedir? Beş, terk edilmesi iyi olan şey nedir? Altı, önemsenmesi ve özenle korunması gereken şey nedir? Bak bu çok değerli bir şey hocam. Yani bu 6 soru insan zihninde canlı tutsa, bu 6 sorunun cevabı üzerine var ya bir hayat yaşasa gerçekten çok anlamlı bir hayat olurdu. Bizim eski nasihatnamelerde bu çoktur bu öğütler. Şimdi cevapları şu bakın. Bir, yapılması daha iyi olan şey barıştır demiş.
Evet.
Şimdi niye böyle söylüyor bu adam? Barıştır. Hocam biz barışı savaşın karşıtı olarak algılıyoruz.
Halbuki?
Bak halbuki o değil. Sadece o değil. Şimdi işin garibi her farz namazın sonunda Allahümme ente selam deriz. Allah'ım sen selamsın. Ve minkes selam deriz. Selam da sendendir. Şimdi bunu niye biz söylüyoruz ya? Her farz namazı kılan mümin ve Müslüman kişi bunu söyler. Allahümme ente selam.
Ve minkes selam.
Ya biz Allahümme ente cebbar, Allahümme ente rahman da diyebilirdik. Allahümme ente alim de diyebilirdik. Niye ikisi de selam? Allahümme ente selam. Selam demek barış demek. Esenlik demek. İslam demek. İslam dinin kökü de selam. Barış demek. Allah'ım sen barışsın. Ve minkes selam. Selam sendendir. İslam sendendir. Barış sendendir. Ya Azze Celal ve İkram diyoruz. Bakın önce Celal sonra İkram diyoruz. Şimdi bu şu demektir. İnsan hayatının her evresinde barışın peşinde olması lazım. Selamın peşinde olması lazım. Mesela Peygamberimizin bir hadisi vardır ya. Birbirinizi sevmedikçe cennete giremezsiniz diyor ya mesela böyle bir hadis vardır. Orada mesela bir çok kıymetli bir şey var diyor ki aranızda selamı yayın.
Yayınız.
Yani yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz dolayısıyla ondan dolayı cennete gireceğiniz bir şey söyleyeyim mi diyor selamı yayın. Şimdi biz niye mesela birbirimize selamun aleyküm diyoruz işte selamun aleyküm demek barış esenlik senin üzerine olsun diyorsun. Bir duadır bu. Sadece selam değil. Bir duadır da bu. Bir merhabalaşma değil yani. Demek ki insanların barışa şiddetli ihtiyacı var. Bu ne barışı? Birinci barış. İnsanın kendisiyle barış. Bak. Hani deriz ya. İnsan kendisiyle barışık ola vakimi gayriye çata diyor ya. İnsan kendisiyle barışıksa kimseye çatmaz, kimseye dokunmaz. Ama hani Sezai Karakoç Cahit Sarıfoğlu merhumu vardır ya. Ah bu yalnızlık diyor, kemik gibi. Nereye dönsen batıyor diyor ya. İnsan barış halinde değilse bir savaş halindedir.
Barış yani kendisiyle kavgalı bir hal.
Tabii kendisiyle kavga savaş. Eden etrafı huzur mu verir Allah'ın seversen. Yani kendisi yanan etrafı ne yapacak? Şimdi bakın insan bir... Kendiyle barış halinde mi? İki, inancıyla barış halinde. çoğumuz inancımızla savaş halindeyiz. Allah diyor ki namaz kıl. Biliyor, kılmıyor ya. Kılamıyor. Ve kılamadığı için de o onu yiyip bitiriyor bu namaz şeyi, ibadetlerdi. Allah zekatı verin diyor adama. Zekatı verecek bir türlü veremiyor. Veremediği için kendi kendine yiyip bitiriyor. İnancıyla barış içinde olmayan insanlar var. İki, insan etse ailesiyle barış içinde mi acaba? Karısıyla, çocuklarıyla, işiyle barış içinde mi? Hayatıyla barış içinde mi? Bak bunlar çok önemli. Diyor ki bir, yapılması en gerekli şey barıştır. Bir, biz Allah'tan selam diliyoruz, barış diliyoruz.
İki, ve hocam, ikiye geçmeden önce sizin Yeni Dünya Dergisi'nin geçen sayısında mı?
Son sayısında herhalde.
Eylül sayısında. Evet. Sizinle yapılan bir mülakat verdi. Zihinler yorgun, kalpler sürgünde başlığıyla yer almış. Önemli mülakat. O mülakattan altını çizdiğim şu satırları da katkı anlamında paylaşmak istiyorum. Asıl okumalar okumasının başlangıç adımı insanın kendisini okumasıdır.
Evet, evet, evet.
Bizim köklü inancımız, kişinin kendisini bilmeden Rabbini bile bilemeyeceğini söyler. Ben kendimi bilmeden hiçbir şeyi bilemem. Ben kendimi okumadan hiçbir şeyi okuyamam. Kendine uzak olan hiçbir şeye yakın olamaz diyorsunuz bu mülakatta. Yani insanın kendini bilmesi, kendini okuması ve kendine uzak olmaması marifet bu dünyada. Çünkü kendini bilen Rabbini bilir.
Evet. Yani
hüküm bu.
Şimdi kendini bilme nefsini marifetini, kendini bilme marifetini elde edemeyen kişi kendiyle barışık olamayacağı için herkesle savaş halinde. Her şeyle savaş halinde olacak demektir. Kavga halinde olacak demektir. Yani demeyeceğiniz ya Tanrı benimle ne kastetmiş olabilir. Allah'ın bana yaratması benim için büyük bir lütuftur. Ben bu lütfun kıymetini bilmem lazım. Şimdi başlangıçta dediniz de yani işleri anlamlı kılan sonucudur. Şimdi Mevlana Hazretleri'nin hocam çok kıymetli bir kıssası var. Aslında kıssa da değil de hem kıssa hem dehşetli, arifane, hikmetli, çok veciz bir timsal getiriyor Mevlana Hazretleri. Diyor ki kişi diyor annesinin karnındayken annesinden gelen bir bağla beslenir. Göbek bağı değil mi? Orada bir şeyle beslenir. Yani annemizin karnında kanla besleniyoruz biliyorsunuz. Annemizin yedikleriyle besleniyoruz. Kanla besleniyoruz. Şimdi çocuk doğduğu zaman diyor annesi buna süt verir. Der ki o çocuk bırak diyor ne sütü ya ben diyor kanla ne güzel besliyordum bana dokunma falan diyor. Önce sütü iter diyor böyle almaz. Sonra sütün tadını diyor bir alınca der ki diyor ulan biz kan içiyormuş haberimiz yok mu? Süt ne güzelmiş der diyor tamam mı? Sonra sütü içer diyor. Bir müddet zaman geçer diyor. Anne buna diyor işte meyve suları vermeye çalışır, yemek suları. İter diyor bırak diyor ne meyve suyu, ne et suyu, ne yemek suyu veriyorsun. Bana bir süt yeter der diyor. Bir bakar ki aman yarabbi ne lezzetli, ne tatlar varmış. Süt bir taneymiş ya. Bırakır diyor tamam mı? Sütü emen bir çocuk bir daha kana dönmez diyor. Yemeğe alışan bir çocuk bir daha süte dönmez diyor. Sonra yemeklere bir tadına bakar ki Allah'ım ne lezzetler varmış. Bu lezzetleri bundan ibaret zannetme diyor. Onun ötesi var diyor. Her şeyin bir ötesi var ya. Şimdi dolayısıyla insanın kendi zihninde bu cümleleri gözünün önünde koca levha gibi tutması lazım. Bir, soru şu. Ben kendimle barışık bir halde miyim? Barışık. Bunu nasıl anlayacağım? Herkesle savaşan, her şeyden şikayet eden, her şeyden kavga çıkaran insanlar kendiyle savaş halinde.
Öyle.
Barış sağlayamamış.
Kendi içine usul, sükun hali olmamış.
Kendinden memnun değil. Sesinden memnun değil, boyundan memnun değil, parasından memnun değil, geçiminden memnun değil, karısından, kocasından memnun değil, çocuğundan memnun değil. Hayatından, ya her şeyden şikayet eder.
Kendiyle kavgalı olan da her şeyle herkese kavgalı olur.
Halbuki bu ben Allah'ın benim için yarattığı en iyi versiyondur. Bu ben olabilecek en iyi bendir. Benim eşim Allah'ın bana bir lütfudur. Benim layığım odur. Bakın barışıklığı anlatmaya çalışıyorum. Benim çocuklarım Allah'ın bana bir lütfudur. Ben daha iyisine sahip olamazdım. Budur, daha iyisi budur. Ben buna layığım. Ben bunu hak ediyorum. Dolayısıyla Haşa, öbür türlü çocuklarımı, eşlerimi, eşimi seçme hakkım olmadığı için bununla şikayet ediyorsam, bunu bana nasip edenden şikayet ediyorum demek. Haşa. Yani şunu diyorum, ya Rabbi, bana daha iyi vesile müşrik veremez miydin yani? Kudretin senin hazinden dar mıydı da haşa mı demek istiyorsun? Ha? Ben şimdi diyeyim, Allah bunu bana vermekte ne kastetmiş olabilir? Ben şimdi şu, eşimle memnunum, işimle memnunum. İşim beni çok hoşuma gidiyor. İşimle memnunum, daha iyisi olabilirdi. Daha iyinin sonu yok zira. Öyle bir şey olamaz yani. Bununla ben ne kastetmiş olabilir? Ben kendime. Şimdi diyor ki bak, birinci şey şu. Yapılması daha iyi olan şey barıştır. Bir, kendine barış sağla ki etrafında barışı devam etsin kardeşim. İkincisi diyor ki, yapılmaması iyi ve daha yararlı olan şey nedir? Yapılmaması daha iyi olan şey savaşmak ve şikayet etmektir. İşte bunu yapma. İnsanlar anlamsız savaşlar vererek kendini yıpratmaktan başka bir şey yaramıyor.
Aynen.
Demin dediğim gibi, yani boyundan memnun değil, geçiminden memnun değil, anasından memnun değil, toprağından memnun değil, tamam mı? Yemesinden, içmesinden memnun değil, maaşından sürekli şikayet ediyor. Ki bu adam anlamsız bir savaş içerisinde yaptığı şeyler, elde etmek istediği şeyleri elde etmesine yarar sağlamıyor. Hiçbir faydası yok. Yani şikayeti, yani beklediği, umduğu hayata getirirse bir sorun yok. Onu da getirmiyor.
Getirmiyor. Halbuki hocam, şükretmeyi, mevcut haline şükretmeyi, teşekkür etmeyi bilse,
evet,
belki o içinde arzu ettiği, olmasını istediği şeyleri de Cenab-ı Hak ona lütfuyla, ihsanıyla ikram edecek.
Çok güzel. Yani
şükretmesine biz.
Evet, Allah şükrederseniz artırırım diyor ya.
Artırır diyor.
Şimdi Nasrettin Hoca'nın çok güzel bir fıkrası vardı malumunuz. Birisi gelmiş, hocam evim çok dar demiş. Eve sığamıyoruz. Kardeşim, çocuklar, ne yapacağım? Demiş, senin demiş evinde tavuklar falan var mı? Var demiş, kümes var kapının önünde demiş. Tavukları içeri al demiş. Demiş, nasıl ya? Demiş, al içeri. Almış, öbürsün gelmiş demiş, hocam daha beter oldu demiş. Tavuklar, kazlar falan hiç sığamıyoruz. Demiş, senin inek var mı demiş. Bir tane inek var kapıda, onu da içeri al demiş. Demiş, hocam olur mu ya, nasıl yapacağız? Demiş, al içeri sen onu. Demiş, almış bir hikmeti ve hoca efendi dediğine göre alıyor. İnek sabaha kadar mü uyuyamıyorlar, çıldırıyorlar falan. Gelmiş, hocam diyor, nefes alacak hal gelmedi. Kokular şunlar bunlar falan. Senin diyor eşeğin falan var mı diyor. Var hocam diyor. Eşe de al diyor. Hocam olur mu diyor, inek diyor, tavuklar, kazlar, eşek. Al diyor ya, sen alıyor. Hocam diyor, bu kızı hep sokağa taştık diyor. İçeri hayvanlar yatıp dışarı çıktık diyor. Kurbanım ne yapacağım diyor. Şimdi hayvanlar çıkar diyor tam evden diyor.
Bak bakalım evin dar mıymış, geniş miymiş.
Çıkar ya, öbürsü nasıl diyor. Hocam bizim ev ne kadar gelişmiş ya. Yani gerçekten şimdi bir şeyin ne olduğunu onu karşıtı belirler. Yani insan nasıl bir hayat yaşadığını anlaması için bir karşıt bulması lazım. Necip Fazıl diyor ya, ey düşmanım, sen benim ifademi hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana sen lazımdır. İnsan bulunduğu halden şikayet etmesi kadar absürt bir şey olamaz. Çünkü bulunduğu hali, hayali ve rüyası olan insanlar var bir yerde. Mutlaka vardır. Şimdi ben şu anda, ben Dursun Ertekör olarak, siz Selahattin Koca Aslan olarak birilerinin hayali bile olan bir hayat yaşıyorsunuzdur. Hayda, oradan mı bakalım hayatımıza? İşte bak bu. Yani insanın diyor ki yapılmaması daha iyi olan şey savaşmak ve feryat etmeyip şikayet etmektir. Üçüncüsü diyor ki korunması en elzem olan şey nedir? Diyor ki korunması en elzem olan şey dildir.
Değil
hocam.
Dile mukayyet olmak.
Ya. Bizim eski kitaplarımızda dilin afetleri bölüm var.
Evet.
İmam Gazali Hazretleri'nin İhyası'nda, işte Kimya Saadet'inde.
Çok özel bölümler vardır.
Hepsinde tabii. Dilin afetleri diye bir bölüm vardır. Yani Yunus Emre Hazretleri bunu en veciz şekilde ifade etmiştir.
Söz ola kese savaşı.
Yani söz vardır savaşları ya. Bitirir. Öyle söz vardır senin kafanı götürür. Öyle söz vardır, bir tane zehirli yemeği sana bal da yutturur. Dolayısıyla dilini koru kardeşim. Yani Peygamberimiz diyor ya, dilini ve apış arasını koruyan kişiye selamet. Bitti mi ya? Bak, dilini koru. Bunu korumam lazım. Dört, engellenmesi muhakkak olan şey nedir? Neyi engellemeliyim muhakkak diyor ki, kızgınlığını engelle, öfkene sahip ol. Şimdi bunlar bizim unuttuğumuz şeyler. Yani yarın için, ama şöyle bir şey de var. Hani Yunus Emre Hazretleri, şimdi bir şeyi konuşuyoruz. Mead'ı konuşuyoruz. Mead.
Yani?
Yarını, ahireti. Yarın, evet. Bak, Yunus Emre Hazretleri malum bizim bilgi epistemolojisi ne diyeyim, yani bilgimizin kaynağında diyelim, tamam mı? Akıl üç kısma ayrılır. Bir, aklı maaş vardır. İki, aklı maat vardır. Bir, aklı kül vardır. Aklı maaş, insanda bir akıldır. Maaş aklı. Yani dünyayı idare eden akıl. Evet. Yeme, içme, barınma. İşte Maslow'un üçgeninin inat kısmıdır bu. Tamam mı? Ne yiyip ne içeceğiz? Nasıl giyineceğiz? Nerede yatıp nerede kalkacağız falan. Bunlar, bu maaş aklı o kadar aktif ki bizde. O kadar canlı, o kadar diri ki. Öbür akıllara fırsat vermiyor. İkincisi aklı maattır. Aklı maat öteyi düşünen akıl. Yani yarını, öbür tarafı, ahireti düşünen bir akıl da var. Şimdi bizim aklı maaşımız çok aktif olduğu için aklı maat pek işlevsel olmuyor. Şu anda biz aklı maat üzerine konuşuyoruz. Evet. Diyoruz ki kardeş,
gerçek hayatta işimize yarayacak olan,
evet,
nedir bu dünya?
Evet, aklı maat denilen şey insanın eylemlerini yaparken sadece maaşı değil maadıra düşünmesidir ya. Yani. Basit bir şey.
Anlama.
Ben bunu yaparken mesela hani diyoruz ya, Müslüman diyor işte bir insan susar, bardağı alır, diker, suyu içer, suya kanar, bitti. Ama bu kişi eğer bu bardağı sağ eliyle alırsa, Bismillahirrahmanirrahim derse, üç yudum da içerse, hem suya kanmış olur, hem bir sürü sevap almış olur.
Bitirdiğinde de elhamdülillah
derse daha da sevap alır. Ne oldu şimdi? Şu oldu hocam. Aklı maaş ve aklı maat devreye girdi. İnsan, Mahir İz hocamız rahmetli, bütün kıymetli dinleyeceğimize tavsiye ederim. Mutlaka hayatını okusunlar.
Yılların izini okusunlar.
Okusunlar. Tabii. Yılların izini okusunlar, hatıraları. Okumuyorlarsa İslam Asamesi'nden hayatını okusunlar. Mutlaka.
Mahir Din ve Cemiyet kitabını okusunlar mesela. Ya, muazzam
ya.
Bir kitap.
Ya, şimdi Mahir İz hocamızı, bu mübarek insanı gerçekten kendisini insanlığa adamış. Öğrencilerine adanmış. Bu büyük muallimi okumalar lazım. Bak. Değerli dinleyiciler. Yani bir zahmet internete girip bir Mahir İz diye yazın. Kimmiş bu adam, ne yapmış, bir okuyun. Çok kıymetli. Bakın şimdi bu adamın bir özelliği var. Kendisi ilahiyat da biliyorsun, Yüksek İslam açılıyor. Oranın müdürlüğünü yapıyor. İmam Hatip'te derslere gidiyor. Bir tuhaf tarafı var. Maaşını alırmış.
Hemen. Kendisi.
Maaşından hemen o 40'ta biri ayrılmış.
%2,5'unu ayırır.
Ayrılmış. Verilmiş öğrenciye, işte hademeye, sadakaya, fakire, fukaraya. Bak şimdi derlemiş ki hocam niye böyle yapıyorsun? Bir öğrencisi diyor ki Üstelik İslam'da. Bize dedi ki diyor. Arkadaşlar, zekatın %80 gram altın olup verilmesi, tamam, bu işin asgarisidir. Azamisi de olabilir. Adam %2,5 asgarisi, sen %10 verin Allah'tan kızacak mı? Böyle bir şey olamaz. Tamam. Bir de şunu söyle bize diyor. Arkadaşlar, bizim memur olarak hayatı boyu 80 gram altımızın olmayacak kesin ya. Hiç biz zekat veremeyecek miyiz arkadaş? Böyle bir şey olur mu? Ne yapın dedi diyor. Bakın hoca demiş ki maaşınızı alır almaz hemen %2,5'unu verin. Maaşınız bakma. Benim maaşım kaç lira? 100 lira alıyorum. 2,5 lira hemen fakirlere. Bu sizin o paranızı koruyan dehşetli bir sigortadır.
Tabii.
Sizin haramınızı, helalınızı temizleyen çok güzel bir dezenfektasyondur. Tamam mı? Bak, para hemen verildi diyor. Şimdi bu ne yapıyor biliyor musun? Bir, maaşını alıyor. Aklı maaş çalışıyor. İki, aynı anda aklı maaş da çalışıyor. İşte bunları biz unuttuk. Mesela evde yemek pişer. Anne mutlaka komşuya bir şey gönderir. Ya anne, her seferinde. Ya anne der ki oğlum bak koku gitmiştir, şu gitmiştir. Bunlar ne yapıyor biliyor musun? Bunlar şunu yapıyor annem gibi insanlar. Aklı maat çalışıyor, yemek yiyoruz. Aklı maat da çalışıyor. Çünkü yediğin elinde sonunda bilmem nereye gider. Yeah. Ama yedirdiğin seninle gelir düşüncesi annem gibi insanlarda o kadar aktif ki. Yani paylaştıklarımızın bizimle geleceği, öbür tarafta bizi karşılayacağı o kadar aktif ki.
Kesinlikle. Çünkü hocam bize kalacak olan o verdiklerimiz.
Evet, işte bu aklı maat ama. Şimdi siz aklı maatı devre dışı bırakmış bir insana bunu anlatmanız çok zor.
Çok zor.
Yani bizim şeylerimiz, vaazlarımız, konferanslarımız, konuşmalarımız, sohbetlerimiz, çocuklarımızla, eşimizle öğrenelim. Aklı maatı da aktif kılan bir konuda olması lazım.
Öyle.
Hep aklı maaşı devre alıyoruz. Yani şimdi geçen bir tartışma oldu. Dedim bak şöyle bir şey diyelim. Yani bugün üniversite okusun diye çocuklarımız uğraşan anne babanın birinci hayali daima aklı maaştır. Ne kadar maaş alacak, işe garanti mi şu falan. Tamam bu olsun. Kardeş azıcık da aklı maadi aktif tutmaya çalışalım. Evde mesela hani her zaman ben söylüyorum, sık sık söylemek de istiyorum. Bir evde anne babanın en çok konuştuğu kelime kadrosu neyse çocuğun dünyası, ufku, hayali, hatta işin hayatı onunla şekilleniyormuş. Anne babanın konuştuğu tek mevzu para. Tamam. Tek mevzu geçim. Tek mevzu yemek, tatil, spor, futbol, işte efendim ekonomi, şikayet neyse yani. Kardeş senin konuştuğun sende kalmıyor. Hani derler ya, affet rakı için şişede durduğu gibi durmaz, adamı çarpar. Konuştuklarımız çocuklarımızın hayallerini, hayatlarını şekillendiriyor. Dikkat et yani. Çok dikkat etmek lazım. Şimdi bu yüzden bu dikkatler, yani aklı maaşı devreye al ama aklı maadı da, maat sona devreye alacak bir hesap kitabı içinde, bir muhabbet içinde olalım.
Öyle olalım ki hocam.
Evet.
Ahiret yoksulu olmayalım.
Evet, evet işte.
Bütün
evet.
Mesele bu.
Dünya yani, varsılığı, ahiret yoksulu.
Aynen.
Çok kötü bir şey.
Çok kötü yani.
Kötü bir kayıp yani bu.
Çok büyük.
Hepimiz için.
Ziyan olmuş bir ömür, ziyan olmuş bir hayat.
Evet.
O yüzden siz biraz önce anlatırken yani rahmetle de bir kez daha yad edelim. 9 Temmuz 1974'te Akın rahmetine kavuş Mahiriz hocamız. Şimdi onun yaşayan talebelerinden Allah selamet versin, buradan selam olsun. Profesör Doktor Mustafa Uzun Hoca.
Evet tabii.
Anlatıyor.
Allah selamet versin.
Yüksek İslam Enstitüsü'ndeyiz. Bu arada vazifede çıktı. Hocam dedi ki evladım ilk maaşını aldığın gibi hiç dokunmadan yanıma gel. Dedim ki diyor hocam ağzının tadını bilir. İstanbul'da nerede ne yenileceğini bilir. Herhalde evet. Bir yere gidelim ilk maaşı ıslatalım diyecek. Aldım gittim. Peki demiş ki evlat önce şu maaşının %2,5'unu hesapla. Hocam demiş ne yapacaksınız %2,5'u? Yok demiş sen bir hesapla. Hesapladım diyor. Sonra demiş ki yavrum evladım bu senin maaşının zekatı. Bundan böyle her ay maaşını aldığın gibi zekatını vereceksin. Misal bugün 40 bin lira alıyorsa diyelim ki misal. Onun 1000 lirası. 40 bin liranın %2,5'u 1000 lira. Fakat hocam benim daha etim ne budum ne bana zekat düşmez ki dediğimde hoca demiş ki fakir fukara garip kurabağanın sana zekat düşecek günü beklemeye hali de yok mecali diyor.
Evet senin de o hale düşecek zamanın yok.
Ya,
evet, evet.
Sonra diyor ömrüm boyunca her ay maaşımı aldım. Maaşımın %2,5'unu zekat olarak verdim. Çalışma hayatım. Ve diyor her daim veren el olmanın izzetini yaşadım. Kazancımın maaşımın bereketini gördüm, Cenab-ı Hak onu lütfetti, ikram etti. Elimde hiç boş kalmadı, yokluk yüzde görmedim diyor.
Elhamdülillah, asla. Aynen dediğim gibi.
Bunun da ehemmiyetine binaen paylaşalım istedim.
Evet, çok güzel.
Buyurun hocam.
Şimdi dolayısıyla, şimdi burada bu tür şeyleri biz konuşurken, sadece bir nasihat tavsiye değil. Zaten ben bunu yaşamıyorsam, anlatıyorum şu anda. Eğer dinleyicilere bir etki bırakıyorsa yaşadığım içindir. Eğer bırakmıyorsa diğeri dinleyenler ben sallıyorum demektir. Bak kesinlikle söyleyeyim ya. Kesinlikle ben bu şeye bir kalben inanmış.
O çok önemli. Kalben inanmış.
Kalben inanmış ve ben hakikaten hakka yakın yaşayan bir insanım. Yaşatan bir insanım. Elhamdülillah. Ben buna inanıyorum ve doğru olduğunu kabul ediyorum. Ben bunu uyguluyorum. Aynen dediği gibi oluyor. Hiçbir zaman Allah vaadinden haşa dönmez. Allah bir verene bin verir.
Kesinlikle.
Dinimizin Kur'an-ı Kerim'de insan ilişkilerinde en çok hangi konu diye sorulsa Kur'an-ı Kerim'de birincisi vermektir. Bitti bu kadar. vermekte. Yani bu niye bu kadar önemli? Çünkü insana en zor gelen, nefsi en ağır terbiye eden mesele bu. Hani Peygamberimizin de hadisi şerifi var ya, yani
sevdiklerinizden infak etmedikçe, vermedikçe bir erişemezsiniz.
Evet. Şimdi hani İbrahim peygambere Cenab-ı Hak soruyor. Cenab-ı Hak peygambere soruyor, diyor ki niçin seni halil ittihaz ettin biliyor musun? Hocam şimdi hakikaten hani derler Kur'an'da bazı ayetler vardır. Yani bu ayet inmeseydi de biz bu ayeti ayet diye söyleseydik derler. Öyle şey mi olur falan derlerdi ha. Çünkü ayet var. İttekazallahu İbrahim'e halila. Allah İbrahim'i dost edindi.
Evet.
İttekaz edinmek demek. Enteresan bir şey. Ya Allah niye insan dost edinse falan. Şimdi bu bir şeyde sorulmuş. Cenab-ı Hak dedi ki İbrahim Aleyhisselam, niçin ben seni halil edindim biliyor musun? Dedi ki ya Rabbi bilmiyorum. Dedi ki diyor, ben seni halil edindim çünkü sen de aynı benim gibisin. Vermeyi çok seviyorsun. Almayı sevmiyorsun. Paylaşmayı çok seviyorsun ama almayı sevmiyorsun. İnsanları yediriyorsun, içiriyorsun. İşte efendim misafirsiz yemek yemiyorsun. Ha bak. Yani sen El-Kasib-i Habibullah, eskiden de çalışıp kazanan Allah'ın sevgisi deriz ya. Allah'ın dostu kimdir? Verendir. Veren Allah'ın dostu. Allah dostunu asla yarı yola bırakmaz kardeşim. Bak bunlar, şimdi dedi ya engellenmesi daha iyi olan şey kızgınlıktır. Neden? Çünkü öfke, eski tabirle bu şu, insanın aklını örten, insanı insanlıktan çıkaran hayvani melekelerimiz de var. İnsani değil sadece. Mesela öfke, insanın hayvan moduna girdiği bir an. Neyi kırıp yıkacağı belli olmuyor. Allah Kur'an'da, çok güzel, Allah Kur'an-ı Kerim'de işte bu muhsinleri anlatırken en iyileri işte değil mi? Birinci madde şu, varlıkta da yoklukta da verirler. Şimdi bak, Allah Teala sayıyor. Bak daima birinci vermektir. İki, öfkelerine sahip olurlar. Üç, insanları affederler. Bu üç özellik. Allah muhsinleri sever. Ha, o zaman öfkeye sahip ol. Peygamberimizin diyor ya, asıl pehlivan öfkesini. Çünkü öfke bizi hayvan moduna çeken bir davranıştır. Yani ben öfke halindeyken şunu bileceğim. İnsan modundan çıktım. Aşağı düştüm yani. Bu engellenmesi gereken bir haldir de diyor. Peki terk edilmesi, bir an evvel terk edilmesi en iyi olan şey nedir? Kindir. Kin.
Kalbin en büyük yüklerinden bir tanesi.
Evet. Çünkü ne diyoruz biz? Kini olanın dini olmaz. Tabi Allah için kin tutmak başka.
Hayır.
O başka bir şey.
Allah için celallenmek başka.
Tabi. Allah için öfkelenmek de lazım.
Başka, tabii.
Biz bunları karıştırmamamız lazım. Bakın. Mesela öfke derken bu öfke insanda zararlı bir şey olsaydı Allah bunu bize vermezdi. Öfke de faydalı. Nerede faydalı? İşte Necip Fazıl merhumun, Yavuz Bahadıroğlu, Allah rahmet etsin, hocamız bir hatırası var, çok güzel. İstanbul'a yeni geldim diyor, gencim diyor, 19-20 yaşındayım. Necip Fazıl'ın, üstadımızın gitti kapısına, işte diyor Büyük Doğu Dergisi'nde paketliyoruz, postalıyoruz, çalışıyoruz. Ama Necip Fazıl, üstad çok öfkeli diyor, ya, çok kızgın diyor. Bir gün diyor cesaretim topladım ona dedim diyor. Dedim ki efendim çok öfkelisiniz. Bana dedi ki diyor delikanlı derdin var mı dedi diyor. Ben de yok efendim işte senin de olsa ne öfkeleneceğim merak etme. Yani Allah için öfkelenmek, din için öfkelenmek, vatan için öfkelenmek, namus ve mukaddesat için öfkelenmek o hep diri olacak. Şu an bizim Siyonistlere karşı, İsrail'e karşı tabii. Öfkemizin hep diri olması lazım. Bak,
tabii.
Bu öfke kıymetli.
Hatta olması şu, o izzetin
tabii, izzetle beraber öfke.
Beraber bir göster.
Şu bizim kötü dediğimiz şu, tamam mı? Öfke kişiyi hayvanı dereceye düşürüp menfaati ve çıkarını kolladığı öfkedir. Öfke mesela Rolla May diye bir psikiyatrist var. Çok kıymetli bir Amerikalı psikiyatristtir. Bu psikiyatristlere buna hastalar artık ümitsiz hastalığa gelirmiş. Onun bir şeyi var. Bir hasta geliyor. Belki kıymetli dinleyeceğim içinde ne var bilmiyorum ama bir hasta geliyor, bir üniversiteli kadın öğretim üyesi. Bu hanımefendinin çocukları hep düşüyormuş. Yani doğmadan düşüyor, çocuğu olmuyor bir türlü. Bir türlü çözüm bulamıyorlar biyolojik olarak. Buna geliyor. Bu psikiyatrik olarak bunu tedavi ediyor. Sonra şu kanaati veriyor. Çocuğu diyor düşüyordu çünkü öfkesi yoktu diyor. Çok garip. Öfkesi yoktu. Benim diyor bunun çocuğu olması, önce öfkesini uyandırmam lazım dedim diyor. Bak yani şu, her duygu bizde, Cenab-ı Hak bize duyguyu vermiş. Bak kini de vermiş. Ama şu, kinin çıkarın içinse dini elden gitti abi. Din Allah içinse kinin, ona şüphe yok. Amin. Ama dedi ki diyor, bir yana evet terk etmen gereken şey kindir. Evet. Kin tutmak insanı ötekine karşı aynı hayvan moduna getiriyor işte yani. Nefret ettiren, başkasının felaketini isteyen, kendi ikbali, izzeti için ona buna çelme takan insanlar vardır böyle. İşte bunlar kindar insanlar.
Yani hocam buradan şunu da anlıyoruz. Kin var, kin var.
Tabii tabii. Öfke var, öfke var.
Öfke var, öfke var.
Kesinlikle. Her duygu elzemdir.
Tabii.
Ama nerede kullanacağım? Hani diyor ya, sen bıçağı cerraha verirsen hayat kurtarır. Katile verirsen öldürür.
Öyle. Gençliğe hitap etsen ne diyor Necip Fazıl Bey, üstadımız?
Evet, tabii.
Dininin, dilinin, kininin, bak, ilminin, ırzının, evinin, kalbinin, öcünün davacısı bir gençlik diyor. İdealize ettiği gençliği.
Necip Fazıl'a böyle çok işte kibirli, asabi, öfke derler ama siz onun röportaj, son röportajı Türk'te okuyun. Ne kadar mütevazı bir insandı.
Onun videosu da yayınlandı. 1983'te yapılan.
Evet, kinimiz Allah içindir, din içindir, vatan içindir, millet içindir. O, ona şüphe yok, o olacak. Her duygu elzemdir, lazımdır. Ama nerede kullanacağım önemli.
Ve ne için? Kimin tabii, rızası için?
Tabii.
Memnuniyeti için.
Yalan söylemek büyük bir günahtır. Ama yalan söylemek iki insanı barıştırmak içinse çok hayati bir şeydir kardeş. Orada günah değildir yani. Bir duyguyu günah yapan şey çıkarım için o duyguyu kullanmam. Menfaatim için. Benim bir duygum seni mahvediyorsa, beni abat ediyorsa işte o nefretliktir, o günahtır, o felakettir. Çünkü karşının felaketini istiyorsun. Şimdi diyor ki ben, tabii terk edilmesi daha iyi olan şey kindir. Bak bunu terk et. Ama Allah için olan değil. Nefsin için olanı.
Olan.
Terk et, tamam mı? Peki özenle, ihtimamla mutlaka korunması gereken şey nedir? Dedi ki diyor, özenle, ihtimamla mutlaka korunması gereken şey dindir. Demiş Oşnar. Eğer sen dinini korumuyorsan o seni asla korumaz. İşte bak bu din denilen şey, biliyorsunuz insanlar dini sadece öte dünya için zannederler. Hayır, din bu dünya için. Öte dünya için değil zaten. Dünya bu dünya içindir. Eğer sen bu dünya gerçekten dini hakikaten yaşarsan, yaşarsan zaten öte dünya garanti. Bu dünya da garanti. Hani Yahudinin birisi şeye gelmiş demiş ya, güzel bir kıssadır. Bir gün Yahudinin birisi Medine'de kendi evinde bir çukur kazıyormuş. Fasit bir çukuru kazıyor galiba. Sıcakta da kantre içinde kalmış. Garip. Herhalde. Orada Hazreti Ali de atın üzerinde geliyormuş. Yahudi büyük bir kinli öfkeyle demiş ki Hazreti Ali, ooo demiş sen atın üstüne belki paşa paşa demiş gidiyorsun. Ben burada bir sıcakta çukur kazıyorum. Demiş ki Hazreti Ali, ne olmuş demiş. Demiş ki sizin peygamber demiş ki kafir, dünya kafirin cenneti, mümin cehennemidir. Bu nasıl oluyor demiş ya. Şimdi sen demiş cennettesin, cehennemdesin, at üstüne ben cennette miyim demiş. Çukurun içinde böyle. Bak çok güzel bir soru ha. Demiş Hazreti Ali, eğer demiş ahiretteki yerini bilseydin demiş, şu çukur sana cennet gelirdi demiş. Benim de cennetteki yerimi bilseydin şu an cehennem gelirdi demiş. Aa, müthiş bir cevaptır bu ya. Ya. Şimdi ben hep halimi buna göre kıyaslamam lazım. Tamam mı? Kıyaslamam lazım. Ki bu anlamlı olsun. Yani din denilen şey ahiret için lazım değil. Din denilen dünya için lazım. Ahirette dün diye bir şey yok ki. Ahiretteki bir yere gideceksin kardeşim. Yerin belli yani. Ama oraya gideceğini dünya belirliyor.
O yüzden bir hak dostu diyor ya. Dünyanın bir günü ahiretin bin gününden daha hayırlıdır.
Çok kıymetlidir.
Zira dünyada amel var, hesap yok. Ahirette ise hesap var, amel yok.
Şimdi bizim dünyayı küçümseyen bir söylemimiz var. Çok yanlış. Çok yanlış.
Tabii.
Çünkü öte dünya diye bir yer var. Orada sonsuz bir hayat var. o sonsuz hayatta nerede kalacağımı belirleyen zaman dilimi dünya. Bunu küçümseyemezsin, küçümseyemezsin. Bu yanlış bir şey bu. 3 günlük dünya. Bir gün annem, hanım dedi ki, ya aman anne dedi, 3 günlük dünya işte dedi, dünya geldi geçti falan. Dedim kızım dedi, geldi geçmiyor dedi. Bak görüyor musun dedi, hala anıyoruz dedi, birinden bahsediyor. Geçmiyor dedi. Aman dedi dünya küçümseme dedi kızım dedi bak. Çünkü öte dünyayı burada kazanıyoruz.
Öyle.
İnsan sonsuz bir hayatı kazanacağı yeri küçümseyemez. Aksine çok değerli bu.
Öyle.
Çok değerli. Bu mesela.
Yani burada bu dünya tarlasında insan demek ki ne sürerse.
Evet evet.
Hasılatı ahirette ona göre olacak.
Evet. Yani sık sık ayet-i kerimeler vardır. İşte onlara sorulur dünyada ne kadar kaldınız diye. Bir gün veya daha az derler. Birkaç ay işte niye bunu söylüyor? Çok az zaman kalacağın yerde ebedi bir hayat kazanacaksın. Çok dikkat etmen. Anlamı bu. Çok dikkat etmen lazım. Şimdi peygamberimize hani biri soruyor ya. Ya Resulullah diyor. Bana diyor yaptığım zaman çok kıymetli olacak. Daha da başka bir şey yapman gerek olmayan bir şey söylersen diyor. Ya ne olabilir diyor ya. Diyor ki yani bana öyle bir şey söyle ki ya Resulullah, onunla amel ettiğimde Allah beni sevsin. Ne olabilir şimdi bu? Allah'ın beni çok seveceği bir amel yapacağım. Şimdi diyor ki hani bu kalbinden dünya sevgisini çıkar ki Allah seni sevsin diyor. Şimdi bunu niye söylüyorlar?
Bak, niye hocam?
Bunun basit bir sebebi var. İmam Gazali Hazretleri'nin kalple ilgili çok kıymetli şeyleri vardır. Dikkatleri vardır.
Tabii.
Bak biz bunu bilmiyoruz. Mesela şunu söylüyor. Diyor ki kalp bir kap gibidir. Onu bir şeyle doldurursan artık başka bir şeye yer kalmaz diyor. Çok ilginç bir şey bu. Yani bir kalpte iki sevgi olmaz diyoruz ya, hadis var ya. Şimdi ben kalbi suyla doldurmuşum. Bir kabı suyla dolu. Şimdi bak bu bardak suyla dolu. Burada hava yok şu anda. Yani hem su olsun hem de hava basayım diyemezsin. Burada hava basarsan suyu yok edersin. Su koyarsan hava yok edersin.
Yani kalpte iki sevgiliye yer yok.
Yok. Diyor ki bak kalp bir kap gibidir. Çok güzel metafor bu. Hiç kimse bir kaba iki şey birden koyamaz. Korsa o karışık olur. Yani biraz yağ koyayım, biraz su koyayım, biraz tuz koyayım dersen o garip bir şey olur. Saçma bir şey olur ya. Yani bir kap bir şeyi alır, güzel muhafaza eder. İki şey koysan karıştırırsın. Birbirine karışır yani. Sonra diyor ki, bir kalbin bir yönü vardır. Kalbin bir yönü vardır. Nereye yönelirsen diğerinden perdelenir. Kalp bir şeyle dolar, neyi dolduracağını sen seçersin diyor. Çok güzel. Yani kalp bir şeye doğru meyleder, öbür şeyi arkasına bırakır. Bu çok zor bir şey. Ya ben şimdi kalbim ahirete meyledecek, dünyayı arkamda bırakacağım. Dünyaya meyledecek, ahireti arkamda bırakacağım. Kalbim paraya meyledecek, onun dışında bir şey bırakacağım. Tamam mı? Kalbim işte bir sevgiye abi şimdi sen bunu nasıl ayarlayacaksın? Dolayısıyla bu şu demek. Kalbine doldurduğun sevgi aslında senin eylemlerini yöneten en değerli itici güçtür. Yunus Emre Hazretleri'nin dediği gibi. Yani işte bu dünyada aşksız Adem belli bilin yoktur. Herkesin bir nesneye sevgisi var, aşıktır. Çalabın dünyasında 100 bin türlü sevgi var. Gör kangısı kendi özüne layıktır diyor ya. Ya ben seçeceğim o kalbi sevgisini. Dolayısıyla şimdi diyor ki Hasan Basri Hazretleri kalbin bu durumları önemli. Eski kitaplarımızda kalp için özel bölümler ayrılmış.
Tabii, tabii.
Biliyorsunuz hocam kalp kelimesinin anlamı değişme demek.
Tabii.
Kalp değişen bir şeydi. Yani kalp kelimesinin anlamı
tekallüp eden bir varlık. Halden evet. Hale geçen.
Evet, kalp değişen yani. Demek. Bir öyle bir böyle olur. Dolayısıyla kalpler sürekli duyguların merkezi olduğu için değişir. Hasan Basri Hazretleri diyor ki kalp bir şey ile meşgul olursa diğer şeyi arkada bırakır. Mesela diyor kalp Allah ile meşgul olursa içinde yaratılmışa yer kalmaz. Kalp yaratılmış ile meşgul olursa Allah'a yer kalmaz. Şimdi bu mesela herkesin bu şeyi çok iyi bilmesi lazım bence. Çok kıymetli bir şey. Bu ne demek? Bu şu demek. Ya kardeş Eylemlerimizin merkezi kalptir. Ve işin galibi kalp ancak bir şeyle meşgul olabilir.
Ve o kalp aslında gerçek manada sahibini bildiğinde, tanıdığında,
İşte bunu
gerçek sahibini tanımak adına o zikir gibi bir eylemle meşgul olduğunda tatmin oluyor, mutlu oluyor, huzur buluyor.
İşte bunu kişinin deneyimlemesi lazım.
Evet.
Ya bu deneyimlenecek bir şeydir. Yani herkes şunu bilecek, kıymeti dinleyicilerimiz. Yani kalp diyorlar, bütün işte ariflerimiz, alimlerimiz bir şeyle meşgul, iki şeyle meşgul olmaz. Kalp iki şeyle meşgul olmaz, bir şeyle meşgul olur. Yani bir kalpte iki sevgi olmaz anlamı bu yani. Bir şeyle meşgul olur. Parayla meşgul olabilir. Şöhretle meşgul olabilir. Sevgiyle, aşkla, kinle, nefretle meşgul olabilir. Allah'la meşgul olabilir. Dünyayla meşgul olabilir. Tam evlatla meşgul. Bir şey olabilir. Ama bir şeyle meşgul olur. Bu çok kıymetli bir şeydir. Bunu bizim bilmemiz lazım. Hani züht denilen şey, adama şöyle Allah derler. Züht nedir? İşte züht kişinin ahireti için dünyayı terk etmesidir. Ya bu dünyayı nasıl terk edeceğim kardeşim? Dünya terk edilir mi? Yaşıyorum dünyada ben. Ne demek bunun anlamı? Çok güzel bir tanımı vardır. İşte bu zühtü tanımlamışlar. İnsanın dünyanın içine girmesi ama dünyanın insanın içine girmemesidir. Bunu sağlayabiliyorsan var ya, müthiş bir dengedir bu.
Yani evet. Paranın cüzdanda kalması, kalbe girmemesi, kalbi meşgul etmemesi.
Gibi.
O zaman el kârda, gönül yârda diyorlar
gibi.
İşte.
Yani o zaman ben şunu bileceğim, bunu deneyimlemem lazım benim. Herkes şunu bilecek kardeşim, kıymetli dinleyiciler. Bugünkü şey aklımıza bu kalsın. Yani kalp ancak bir şeyle meşgul olabilir. İki şeyle meşgul olmaz. Yani bu reklamlarda vardır ya, çocuk da yaparım, kariyer de yaparım. Bu böyle olmuyor.
Olmuyor.
Böyle, böyle olmuyor.
Olmuyor.
Yani ben kalbimi, abi hem onunla hem bununla olmaz. Eli oynaşta, ya eli işte gözü oynaşta olan kişinin gözü de boştur, eli de boştur. Olmaz. Ha, bu çok değerli bir şey. Dolayısıyla özenle, ısrarla korunması gereken şey nedir? İşte dindir. Bak bu dinini korumayan kişi zaten kendisini de kaybetmiştir. Bu anlama gelir yani.
Hocam bu konuları konuşmaya önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edelim isterim. Yani
İnşallah.
Hakikaten bunlar
İnşallah.
Yani kavgası verilecek şeyler. Yani öyle şeylerin kavgasını verelim ki.
Evet.
Değil mi? Bizim ebedi hayatımızı, sonsuz hayatımızı mamur etsin. Onun mücadelesini verelim. Yani işte insanın iç dünyasında Musa ile
evet.
Firavun'un savaşı
evet.
bitmiyor.
Bitmez tabii.
Ama işte dediğiniz gibi doğru adrese yönlendirmek, kalbe kendi frekansını buldurtabilmek. Yani herkes yıllar önce bir genç dergisinin kapağıydı. Kalbinin frekansını nereye ayarladı diye.
İşte bunları şimdi annem mesela bir ağacın yanından böyle geçerdik. Orada biraz istirahat ederdik işte dedim. Annem ağacı Allahümme salli ala seyyidina Muhammed derdi böyle altına oturur. Derdi ki ağacı hakkını helal et. Görendik derdi. Sonra mutlaka Allahümme salli ala Muhammed derdi. Ben niye böyle diyorsun derdi. Derdi ki oğlum kıyamet günü diyecek ki ağaçlar ya Rabbi bu kadın hep bize selam veriyor.
Ne güzel şahitlik edecek.
Böyle diyor, bak yani o annemin, cahil annemin aklı mağdı acayip aktifti. Öteyi düşünen akıl var ya. Her eyleminde mutlaka onu hesaba katardı. Mesela şimdi evde sokakta işte belediye işçileri çalışıyorlar. Orada hatırlıyorum. Bir kek yapar, çay yapar. Bana dedi ki oğlum git şunları ver. O işçiler nasıl sevinirlerdi. Sonra dedi ki ya derler ki komşular ya bunun görevi işte hava teyze sen niye veriyorsun? Dedik o zaman kızım bunlar bizimle gidecek.
O kadar.
Bak.
Ne verirsek elimizde o gelecek bizimle.
Şimdi ben bunu hep şey düşünüyorum. Çocuklarıma söylerim. Mesela annemin oturduğu odanın lambasını değiştirdim. Çok güzel bir lamba aldım böyle. Aydınlık. Anne dedim oda ne kadar aydınlık olmuş. Ne güzel dedim. Bana dedi ki oğlum inşallah kabrimizde böyle aydınlık olur.
Asıl olan da o zaten.
Hemen oraya giderdi.
İşte, hocam
ya,
bu da irfani bir
ya.
Bakış açısı bu işte.
İşte biz bu bakış açısını kıymetli dinleyicilerimizin kazanması için burada konuşabiliriz.
Önce kendimize sonra tabii, da bize kulak tabii. misafiri olan sadağımıza kıymetli vakitlerini ayırıp da kulak veren dinleyenlerimize.
Tabii teşekkür ediyoruz.
Onlar bizim hakikaten sohbet arkadaşlarımız. Biz burada hasbihal ediyoruz sizinle. Onlar da kulak misafiri oluyorlar. İnşallah tabii. faydaya tekabül eden şeyler
İnşallah.
Söyleriz ki.
Biz de bunları bildiklerimizi, arifleri paylaşıyoruz.
Tabii canım, tabii.
Tabii.
Öyle. Çok teşekkürler kıymetli hocam. Ben haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz.
İnşallah.
Kıymetli dinleyenlerim, Erkam Radyo'da Profesör Doktor Dursun Ali Töker hocamızla beraber Bir Söz Ola programının da burada sonuna geldik. Haftaya aynı saatlerde yine yeniden yeni bir Söz Ola programında huzurlarınızda olmak dileği ve duasıyla diyelim. Her pazartesi 11, her çarşamba 19'da huzurlarınızda oluyoruz. Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun.